Ayrım 23, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 271. Ana koridora çıkıp yemeğe giden Coleman, Dr. Pearson'ın bekleme yerinden çıktığını görünce hasta olup olmadığını merak etti. Bitikli yaşlı adam çevresini görmüyordu. Sonra Coleman'ı fark etti, ona doğru yürüdü, genç doktor da durup bekledi.
Evet Doktor Coleman, size söyleyecek bir şeyim vardı.
Coleman herhangi bir nedenle yaşlı adamın kafasını toplamakta güçlük çektiğini anladı. Dalgın dalgın elini uzattı. Pearson sonra genç meslektaşının beyaz gömleğinin yakasına yapıştı. Coleman ellerinin sinirli bir şekilde sıkıldığını fark etti, gömleğini kurtardı.
Nedir söz konusu olan Doktor Pearson?
Şeydi, laboratuvarla ilgili. Sonra hatırlarım.
Uzaklaşmak üzereyken aklına başka bir şey geldi.
Sanırım otopsi işlerini üzerinize alırsanız iyi olur. Yarından başlayarak. Dikkatli olun, iyi iş görmelerine bakın.
Peki, memnuniyetle yaparım. David Coleman'ın otopsi konusunda çok belirgin fikirleri vardı. Aldığı yetki bunları uygulamasını sağlayacaktı. Konuştuklarına göre bundan faydalanıp başka bir şeyi ortaya atabileceğini düşündü.
Sizinle laboratuvar sorununu görüşebilir miyiz diyordum.
Laboratuvar mı?
Yaşlı adamın kafası hala başka yerlerde gibiydi.
Mektubumda laboratuvar işlerinin bir bölümünü bana bırakmanızı istediğimi hatırlıyor musunuz?
Tabii, sorunu burada hazırlıksız konuşmak garip gelebilirdi ama Coleman aynı fırsatın bir daha çıkmamasının mümkün olduğunu biliyordu.
Evet, hatırlıyorum bunu.
Pearson'ın kafası koridorda uzaklaşan üç kişilik bir grupla ilgili gibiydi. Bir trafik polisi, ufak tefek bir adam ve ikisinin arasında uzun boylu, iki büklüm sendeleyerek yürüyen biri.
Serolojiden başlayabilir miyim diyordum.
Tahlil usullerinde bir takım değişiklikler yapmak isterdim de.
Ha? Ne diyordunuz?
Aynı şeyleri tekrarlamak sıkıcı bir şeydi.
Serolojide bir takım denetlemeler yapmak isterim diyordum.
Evet, mükemmel dedi Pearson dalgınlıkla.
Coleman yanından ayrıldığında bakış hala koridorun öbür ucuna dikiliydi. Elizabeth Alexander kendini iyi hissediyordu. Hastanenin kafeteryasında yemeğe başlamadan önce günlerden beri ve özellikle bu sabah kendini iyi hissettiğini düşündü. İçindeki çocuk canlıydı, kımıldıyordu. O sırada bile hafiften seziyordu hareketlerini. Büyük bir mağazanın mevsim sonu satışlarından geliyordu. Büyük bir kadın kalabalığının ortasından daire için rengarenk birkaç kumaş ve çocuğa ayrılan minik oda için de özellikle seçilmiş bir perdeliği zaferle kurtarmıştı. Şimdi de John'la buluşmuştu. Hastanede ilk kez birlikte yemek yiyorlardı. Hastanede çalışanların yakınlarının kafeteryada yemek yiyebilecekleri, üç eyaletin tanıdığı yazılı olmayan haklardandı ve John Alexander bunu birkaç gün önce öğrenmişti. Tezgahların önünden geçen sıraya girmişler ve Elizabeth bir salata, çorba, bir küçük ekmek, kızarmış patates ve haşlanmış lahanayla fırında pişirilmiş kuzu eti, bir de peynir tatlısı almıştı.
John çok keyifli bir sesle sormuştu, doyacağından emin misin?
Elizabeth ağzındaki yemeği çiğnerken cevap verdi. Bu bebek çok açgözlü bir bebek.
John gülümsedi. Birkaç dakika önce kafeteryaya gelirken kendini bitik, çökük, dayak yemiş gibi hissediyordu. Doktor Pearson'ın sert çıkışı kafasında hala taptazeydi.
Ama Elizabeth'in bulaşıcı neşesi onu hiç olmasa şimdilik canlandırmış ve dertli düşüncelerinden uzaklaştırmıştı.
Nasılsa artık laboratuvarda hır çıkmayacaktı. Çünkü bundan böyle ayağını atacağı yere dikkatle bakmak niyetindeydi.
Doktor Pearson kan tahlilini bizzat yapmış ve iki doğrudan reaksiyonun sonucunun da negatif olduğunu söylemişti.
Karınızın kanı konusunda hiç dertlenmenize gerek yok demişti.
Hatta sabahki çıkışına kıyasla dostça davrandığı bile söylenebilirdi.
John bir şey daha hatırlamak zorundaydı.
Doktor Pearson patoloji uzmanıydı, kendisi değil. Belki doktorun hakkı vardı ve John kısa süre önce teknik okulda öğrendiği kavramlara fazla önem vermişti. Okullarda insanın kafasına daha sonra iş hayatında hiçbir faydası dokunmayan yığınla teori doldurdukları kabul edilen bir gerçek değil miydi? Kim bilir diyordu kendi kendine. Okulda öğretilen bir yığın şey vardır ki bitirme sınavları sona erince bir tanesinden bile faydalanılmaz. Kan tahlili konusu da aynı değil miydi? John üçüncü bir testin gerekliliğini fazla büyütmemiş miydi sanki gözünde? Oysa Dr. Pearson bütün pratik bilgileriyle bunun mutlaka gerekli olmadığını biliyordu. Ne demişti o sabah Dr. Pearson laboratuvarda çalışırken? Her yeni bir şey bulunduğunda laboratuvardaki çalışma yöntemlerini değiştirirsek işin içinden çıkamayız. Tıpta her gün yeni bir fikir atılır ortaya. Ama hastanede bunlardan faydalanmadan önce denenmiş olup olmadıklarına ve geçerliliklerine bakarız. Burada insanların hayatı söz konusu. Tehlikeyi göze alamayız biz. John kan tahlili sırasında fazladan yapılacak bir testin nasıl olup da insan hayatını tehlikeye düşüreceğine pek akıl erdirememişti. Yine de her şeye rağmen yaşlı doktorun yeni buluşlar hakkındaki görüşlerinde doğru bir yan vardır. Alexander kendi okuduklarından ortalıkta bir sürü yeni buluşun dolaştığını ve bunların hepsinin de iyi olmadığını biliyordu. Doktor Coleman'ın üçüncü testin gerekliliğinden söz ederken kesin konuştuğu da bir gerçekti. Ama kendisi Dr. Pearson'dan çok daha gençti ve kuşkusuz onun kadar tecrübe edinmiş olmaktan uzaktı. ''Çorban soğuyor'' dedi Elizabeth kocasının düşüncelerine girerek. ''Nedir seni bu kadar düşünceli yapan?'' ''Özel bir şey değil sevgilim. Bütün bu işi kafasından atmaya karar verdi. Ara sıra Elizabeth'in kafasından geçenleri sezmek gibi şaşırtıcı bir yanı vardı. ''Geçen hafta da sana sormak istiyordum. Kilon ne alemde?'' ''Nereye varması gerekiyorsa orada cevabını verdi Elizabeth keyifle. Ama Doktor Dornberger bana iyi yemek yemem gerektiğini söyledi.'' Çorbasını bitirmiş, keyifle fırında pişirilmiş kuzu etine saldırıyordu. Başını kaldıran John Alexander elinde tepsisiyle doktorların masasına yaklaşan Coleman'ı gördü. Bir içgüdü yerinden kalkmaya itti onu. ''Doktor Coleman.'' David Coleman ona baktı. ''Doktor, size karımı tanıştırayım.'' Sonra genç adam yaklaşırken karısına döndü. ''Elizabeth sevgilim, Doktor Coleman.'' ''Nasılsınız Mrs. Alexander?'' Coleman elinde tepsisiyle durmuştu. John Alexander beceriksizce ''Hatırlıyor musun sevgilim?'' dedi. ''Doktorun New Richmond'lu olduğunu söylemiştim.'' ''Evet, tabii.'' diye cevap verdi Elizabeth. Sonra doğrudan gülümseyerek Coleman'a hitap etti. ''Merhaba doktor, sizi çok iyi hatırlıyorum. Ara sıra babamın dükkanından alışveriş etmez miydiniz?'' ''Doğru.'' Coleman şimdi çok iyi hatırlıyordu. Keyifli, uzun bacaklı, karışık dükkanın içinde çevik hareketlerle gezinen ve inadı sayesinde aranan ve eski püskü bir kız hatırlıyordu. Pek değişmemiş gibiydi de. ''Bana bir gün çamaşır ipi satmamış mıydınız?'' diye sordu. Elizabeth neşeyle cevap verdi. ''Gerçekten hatırlıyorum, iyi miydi?'' ''Sordunuz da hatırladım. Sanırım koptu.'' ''Geri götürürseniz annem muhakkak değiştirir. Dükkanı uzun zamandır o yönetiyor. Eskisinden de beter karışık.'' Elizabeth'in keyfi bulaşıcıydı. Coleman gülümsedi. John Alexander oturması için bir iskemle itti. ''Bize katılmaz mıydınız doktor?'' Coleman bir an duraladı. Sonra reddetmesinin kabalık olacağını düşünerek olur dedi. Üzerinde pek az yiyecek, küçük bir meyve salatası ve bir bardak süt bulunan tepsisini masaya bıraktı, oturdu ve Elizabeth'e baktı. ''Hatırladığım kadarıyla sizi tanıdığım sıralar saçlarınız örgülüydü.''
''Dişlerimde de tel vardı, büyüyünce hepsinden vazgeçtim.''
David Coleman genç kadından hoşlandı. Onu görmek, geçmişe dönmek gibi bir şey olmuştu. Eski yılları hatırlatıyordu kendisine. Indiana yaşanması hoş yerdi. Tatilde babasıyla birlikte eski Chevrolet arabaya atlayıp hasta ziyaretlerine gittiği yaz günlerini hatırlıyordu. Düşünceli düşünceli, ''Uzun zamandır New Richmond'ı görmedim.'' dedi. ''Annem batı kıyısına yerleşti. Beni oralara çeken hiçbir şey yok artık.'' Sonra kişisel düşüncelerini bir yana bırak, söyleyin bakalım, tıpla ilgili biriyle evli olmak üzerinize ne gibi bir etki yapıyor? John Alexander hemen araya girdi.
''Tıpla ilgili değil, sadece bir laborant.''
Bunları söyler söylemez de neden söylediğini düşündü. Belki de sabah olup bitenlerin sonucuydu. Coleman kendileriyle oturmayı kabul ettiğinde sabahki olayı anlatmaya kalkmıştı ama hemen ardından da vazgeçmişti. Doktor Coleman'la rahatça konuştuğu için yeterince dert gelmişti zaten başına. beterin beteri vardır diyerek dilini tuttu. Teknoloji hakkında kötü konuşmamak gerekir dedi Coleman, çok önemli.
Kötü konuşmuyor diye atıldı Elizabeth ama ara sıra doktor olmadığına pişman.
Doğru mu diye sordu Coleman ona dönerek. Alexander içinden karısının bu konuyu açmamış olmasını diledi istemeyerek.
Bir zamanlar böyle düşüncelerim oldu dedi.
Coleman çatalının ucuyla meyve salatasından birkaç parça aldı. Neden tıp fakültesine gitmediniz?
Bilinen sebeplerle, özellikle de parasızlıktan. Param yoktu ve bir an önce kazanmaya başlamak istiyordum.
Coleman iki lokma arasında hala tıp öğrenimi görebilirsiniz dedi. Yaşınız kaç?
Yeniden onun yerine Elizabeth cevap verdi. 2 ay sonra 23 yaşında olacak.
Tabii yaşı epey ileri dedi Coleman ciddi ciddi ve güldürdü diğerlerini. Ardından da ekledi. Henüz vaktiniz var.
Biliyorum. John Allard düşünceli görünüşün inandırıcı olmayacağını bile bile konuşuyordu.
İşin kötü yanı tam yerleştiğimiz bir sıra tıp öğrenimine başlamam, zorlu bir para mücadelesine yeniden girişmemiz demek olacak. Üstelik yolda olan bir bebek de. Cümlesini yarıda bıraktı.
Coleman süt dolu bardağını aldı, uzun bir yudum içti.
Bir sürü insan maddi dertlerle boğuşarak tıp fakültesini bitirdi dedi. Üstelik çocuklu olanlar da vardı aralarında.
Benim de söylediğim bu.
Elizabeth ciddi ve gergin bir havayla masanın üzerine eğilmiş tartışmaya giriyordu.
Başka birinden bu konuyu bilen birinden aynı şeyi duyduğum için çok mutluyum.
Coleman peçetesini aldı, ağzını sildi, peçetesini bıraktı. Bütün bunlara da söyleyeceği sözleri düşünen birinin ağırlığıyla yaptı. Alexander'a baktı ve genç teknisyenle ilgili ilk izleniminin doğru olduğunu düşündü. Zeki ve dikkatli bir insana benziyordu. Herhalde işiyle çok ilgiliydi. Geçen günde bu bütün açıklığıyla çıkmıştı ortaya.
Ne düşünüyorum biliyor musunuz John dedi. Eğer durum böyleyse büyük bir isteğinizse bu ve imkanlarınız varken tıp fakültesine devam etmezseniz hayatınızın sonuna kadar pişmanlık duyacaksınız.
Alexander'ın başı önündeydi. Çatalı ve bıçağıyla oynuyordu. Elizabeth sordu.
Patoloji alanında her zaman doktora ihtiyaçları vardır değil mi?
Evet öyle. Coleman inançla başını sallıyordu. Patoloji de her daldan daha fazla.
Niçin acaba?
Bir kere tıp biliminin ilerlemesi için büyük bir araştırma ihtiyacı var. Öte yandan doldurulacak boşluklar söz konusu.
Doldurulacak boşluklarla ne demek istiyorsunuz?
Her zamankinden daha rahat konuştuğu düşüncesi geçti birden David Coleman'ın kafasından. Çoğu kere kafasında saklı tuttuğu görüşleri şimdi açıklamaya hazırdı. Ama bu iki genç insanla bulunmak ona taptaze bir hava veriyor, belki Dr. Pearson'dan sonra onlarla olmak canlandırıcı bir değişiklik getiriyordu. Elizabeth'in sorusuna cevap olarak,
bir yanıyla dedi tıp savaş gibidir. Tıpkı bir savaştaki gibi ara sıra şaşırtıcı ilerlemeler gösterir. Bu ilerlemeler olduğunda insanlar, doktorlar cepheye koşar, en kısa zamanda ve en iyi şekilde doldurulması gereken sayısız bilgi boşlukları bırakırlar arkalarında. Bunları doldurmakla patoloji uzmanına mı düşer?
Tıp biliminin bütün dallarını ilgilendirir bu. Ama ara sıra patolojide fırsatlar daha büyüktür. Bir şey daha var. Tıpta her türlü araştırma bir duvarın yapımıyla kıyaslanabilir. Biri bilgisinin bir parçasını katar, sonra öncekinin üstüne bir tuğla daha gelir, başkası bir tane daha koyar ve duvar yavaş yavaş yükselir. Sonunda biri gelir, en son tuğlayı yerleştirir.
Gülümsedi. Büyük buluşlar herkese vergi değildir. Bir Fleming,
dipnot Sir Alexander Fleming, 1881-1955 İngiliz doktoru, Chain ve Flory ile birlikte penisilini buldu ve 1945 Nobel ödülünü aldı. Bir Salk, dipnot çocuk felci aşısını bulan ünlü bilgin gibisine pek az rastlanır. Patoloji uzmanının genellikle yapabileceği tıbbi bilgilere ufak tefek katkıda bulunmak. Elinin altında bulunan bir şeyi zamanında katmaktır ama hiç olmasa bunu yapması gerekir.
John Alexander büyük bir dikkatle dinliyordu. Burada araştırma yapmak istiyor musunuz?
Yapabilmeyi diliyorum.
Hangi konuda?
Coleman duraladı, şimdiye kadar bundan kimseye söz etmemişti. Ama bugün o kadar konuşmuştu ki fazladan bir söz hiçbir şey değiştirmeyecekti. Önce lipomlar, yağlı dokularda rastlanan zararsız tümörler üzerinde araştırma yapmak istiyorum. Bunlarla ilgili fazla bir şey bilmiyoruz. Farkına varmadan heyecanlanmış, soğukluğu ve her zamanki uzaklığı kaybolmuştu. Bilir misiniz, açlıktan ölen bir takım insanlara rastlanmıştır ki yine de bunların gövdelerinde gelişmekte olan tümörler vardır. Yapmak istediğim bu. Birden sustu. Mrs. Alexander, bir şeyiniz mi var? Elizabeth birden boğulur gibi olmuş, yüzünü ellerinin arasına gömmüştü. Şimdi başını kaldırıyordu. Kafasını toplamak için salladı başını. Telaşlanan John iskemlesinden kalkmış masanın çevresini dolanıyordu. Elizabeth, ne var? Geçti, geçti, iyiyim. Eliyle yerine oturmasını işaret ediyordu. Bir an gözlerini kapadı, sonra tekrar açtı. Bir saniye sürdü acı, sonra da baş dönmesi. Artık geçti. Biraz su içti, doğruydu. Acı geçmişti. Ama bir an sayısız sivri ve yakıcı iğnenin etine, içinde bebeğin kımıldadığı yere batıp çıktığını hissetmişti. Sonra başı dönmüş, bütün kafeterya dönüp dönüp durmuştu. Bunların hepsi birkaç saniye sürmüştü. Ama korkunç ve ürkütücü birkaç saniye. Daha önce de başınıza geldi mi aynı şey diye sordu Coleman. Elizabeth başını salladı. Hayır. Emin misin sevgilim? John Alexander'ın sesi ürküntüsünü yansıtıyordu. Elizabeth masanın üzerinden elini uzattı ve kocasının elinin üzerine koydu. Korkma ya, kendine dert etmeye başlama. Bebek için daha çok erken, doğmasına 2 ay var. Önemli değil dedi Coleman ciddi ciddi. Gidip doktorunuzu görmenizi ve olup biteni anlatmanızı öğütlüyorum size. Bir muayene yapmak isteyebilir. Peki doktor, ona tatlılıkla gülümsedi. Söz veriyorum. Elizabeth gerçekten böyle düşünüyordu. Sözünü de tutmak niyetindeydi. Ama daha sonra hastaneden uzaklaşınca çabucak gelip giden bir acı konusunda doktor Dornberger'i rahatsız etmek ona saçma göründü. Bir daha tekrarlanırsa o zaman anlatırdı doktora. Şimdi değil. Beklemeye karar verdi. 15. bölüm. Yeni bir şey var mı? Tekerlekli koltuğundan Vivian odasına giren Lucy Granger'a bakıyordu. Biyopsi yapıladı, 4 gün olmuştu. Bir seri can New York, diğeri de Boston'a postalanalı 3 gün oluyordu. Lucy başını salladı. Size hemen bildiririm Vivian. Öğrenir öğrenmez. Ne? Ne zaman emin olabileceksiniz? Herhalde bugün. Lucy en tabii haliyle konuşuyordu. Bu beklemenin kendisini de üzdüğünü göstermek niyetlisi değildi. Önceki akşam Joe Pearson'la konuşmuştu. Öğlene kadar bir haber gelmezse acele etmeleri için 2 ünlü doktora telefon edeceğini söylemişti yaşlı adam. Bir hayat, belki de bir mutluluk bağlıydı bu sonuca. Beklemek herkes için korkunçtu. Önceki akşam Oregon'dan gelen Vivian'ın yakınları içindi. Lucy genç kızın bacağındaki pansumanı çıkardı, biyopsi izi kapanıyordu. Yarayı yeniden sararken, mümkün olduğu kadar başka şeyi düşünmeye çalışın dedi. Genç kızın yüzünde soluk bir gülümseme belirdi. Kolay değil bu. Kapıya varan Lucy geri döndü. Belki bir ziyaretin size yardımı dokunur. İşte sabah sabah gelen biri. Kapıyı açtı ve işaret etti. Lucy çıkarken Mike Seddons girdi odaya. Sırtında beyaz iş gömleği vardı. 10 dakika çaldım görevimden dedi. Hepsi senin olabilir. Genç kızı da oturdu. Koltuğa doğru yürüdü. Vivian gözlerini kapatıp sıkı sıkı ona sarılırken sevinçle öptü. Ellerini yumuşacık saçlarında gezdirdi ve kulağını eğilerek alçak sesle sordu. Zor değil mi bekleme? Ah Mike, bari başıma gelecek olanı bilsem. Sanırım daha az acı çekeceğim ama durmadan düşünmek ve bir şey bilmemek. Hafifçe kenara çekildi ve genç kızın yüzüne baktı. Vivian sevgilim, bir şey, yapabileceğim bir şey olmasını öyle isterdim ki. Şimdiye kadar çok şey yaptın. Vivian şimdi gülüyordu. Sadece Mike olarak, burada bulunmakla, sen olmasan ne yapardım? Hiç. Genç adam elini uzatıp bir parmağını burnuna dokundurduğundan sustu. Söyleme, burada bulunmam gerekiyordu. Önceden hazırlanmıştı. Her şey kozmik rastlantılar sonucu birleşti. Pırıl pırıl ve alaycı bir gülümsemeyle baktı genç kıza. Bu gülümsemenin korkunç bir boşluk duygusu gizlediğini yalnız kendisi biliyordu. Lucy Granger gibi Mike Seddons da zamanın patolojide ne büyük önemi olduğundan haberliydi. Yine de Vivian'ı güldürebilmeyi başarmıştı.
Ne salaklık diyordu genç kız. Otopside hazır bulunmasaydım ya da başka bir hemşire adayı benden önce kapsaydı seni.
Hey, ağır ol, genç adam başını salladı. Kurtaramıyor kendini. Daha dedelerimizin dedelerinin dedeleri ağaçlarda sallanır. Hart hurt koltuk altlarını kaşırken dayanılmaz bir şey zamanın, hayatın ve tarihin kumları arasında bizi birbirimize itiyordu.
O sıra Mike sözleri rastgele aklına geldiği gibi söyleyerek konuşmak için konuşuyordu. Yine de istediği sonucu elde etti.
Ah Mike diyordu Vivian neşe ve sevgiyle, öylesine harika saçmalıklar söylüyorsun ki, seni çok çok seviyorum.
Bunu yeterince anlıyorum dedi Mike ciddi ciddi, sonra genç kızı öperek ekledi. Annenin de beni sevdiğini sanıyorum.
Vivian elini ağzına götürdü. Ben de yaptığın etkiyi görüyor musun? Önemli şeyleri unutuyorum. Konuşmaya nereden başlamalıydım? Dün akşam birlikte dışarı çıktığınızda işler yolunda gitti mi?
Bundan daha iyisi can sağlığı. Annen fazla bir şey söylemedi ama babanın eleştirici bir gözle beni süzdüğünü görüyordun. Hiçbir şey düşünmeyen ve böylesine güzel bir kızla evlenmek küstahlığını gösteren bu herif de kim diyen bir adamın bakışlarıydı onunkiler.
Bugün söyleyeceğim kendisine dedi Vivian.
Ne diyeceksin?
Bilmem.
Ellerini uzattı. Seddons'un kulaklarına yapışıp başını sağa sola çevirdi. Neşeli bir ilgiyle onu inceledi.
Şunu diyebilirim babama, yeryüzünün en güzel kızıl saçlarına sahip o. Bu saçlar her zaman dağınık, dolayısıyla dağınıklığı fark ettirmeden insan parmaklarını bu saçlara daldırabiliyor. Üstelik yumuşacık da.
Eylemi sözlerine ekledi. Evet, doğrusu bunun büyük yardımı olacak. Bu olmadan hiçbir evlilik gerçekten tamamlanmış sayılmaz başka.
Tabii ilk bakışta fazla bir şey demiyor adama diyeceğim ama altın gibi bir yüreği var, parlak bir operatör olacak.
Seddons kaşlarını çattı. Olağanüstü parlaklıkta bir operatör diyemez misin?
Diyebilirim bir şartla.
Nedir o ey güç beğenen kadın?
Beni hemen şimdi bir daha öpmen.
23. ayrımın sonu. Sayfa 285.